2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskir Azoğlu.
2x1'de birlikteyiz. Teknoloji oyun programına Enis'in yastıksız haliyle başlıyoruz. Çok uzun zamandır istekler vardı. Biz de yastık sayısını azalttık müdüriyet olarak. Artık vermiyoruz yanına yastık. Şu ben kendi yanıma aldım bunları.
Huzursuz
bak.
Hissediyorum.
Şuradalar hepsi.
Bir tane ver be.
Yok olmaz.
Bağımlı olmuşum değil mi? Azıcık ya. Bak dilenci değilim.
Dilenci
bir
değilim.
Tane
bir yastık
yani.
İstiyorum diye. İzleyicilerden çok büyük talep vardı bu konuda, yastık vermeyin diye.
Ya bu mu abi yani? Bu mu talep ya? Buna mı takılırız o kadar şey? O zaman bacağımı böyle atarım. Ben duramıyorum abi.
Yalnız bir tane var bir bölümümüz var. Sağda, solda, yukarıda, aşağıda yastık abi, var. Yastığın içindesin
böyle. Rahat değil, rahat. Bende bir Bülent Ersoy havası var yani. Ben rahat hissetmek istiyorum.
Şöyle bir şey oldu. Biz Enis'le ilk başladığımızda abi stüdyonuz ne kadar güzel. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Nereden bugün şey geldik. Rahat değil. Stüdyo çok sıcak. Ulan burası neresi? Ben niye geliyorum ki sabah bu saatte falan.
Saat kaç oldu falan.
O zamanlar kanalın 100 bin değildi. Şimdi 400 bini geçtin.
Evet.
Bir değişim oldu sanki böyle. Enerjinde bir değişim oldu Enis.
Abi ben 200 kende yastık kullanıyordum. 400 kende koyuyordum. Yastık seviyorum
5
ya.
Yastık falan diye.
Yastık sayısı artıyor.
Şimdi Türk savunma sanayinden önemli bir gelişmeyle programımıza başlayacağız. Şöyle bir durum var. Ben hep ne diyorum? Robot evet. Eline makinalı tüfek ver. Drone eline makinalı tüfek ver değil mi? Adamlar yapmışlar en sonunda. Evet. Bu programı izleyen insanlar böyle inovatif yaklaşımlarla savunma sanayine destek sağlıyorlar. Bildiğiniz drone'a makinalı tüfek takmış bir Türk girişim. Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ tarafından Songar ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi. İsmi birazcık uzun. Bir daha söyleyeyim mi? İlk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi.
Ya bir kısa adı da var, Songar.
Songar, evet, Songar en güzeli abi.
Bence de.
Müthiş yani. Abi bildiğiniz drone makinalı tüfekle ateş ediyor. Uzaktan kumandalıymış. Gece görüş sistemine de sahip olacakmış ve İDEF'te yayınlanacakmış, yani sergilenecekmiş bu konsept. Biz İDEF'te donanım haber ekibi olarak olacağız. Eğer siz de orada olursanız tankla tüfekle fotoğraflarımızı çektiririz orada. Elinde silah almış dronlarla beraber.
Çok hoşuna gidiyor değil mi? İlla böyle savaşalım istiyorsun ya sabah.
Yani şimdi bu milli savunma, yani bu bizi savunan bir şey bu. Geceliğin uçacak işte sınır hattında tak tak tak tak tak ateş edecek yani.
Tabii canım, orası öyle. Ama yani, sen özel bir seviyorsun yani, onu demek istiyorum. Bazı insan böyle özel bir düşkünlüğü olur ya, onu demek istiyorum.
Ya ben
yani.
Şöyle, işin çok komik tarafı. Şimdi ben gittim, şimdi askeriyede oturuyoruz böyle komutanlarla. Her zaman için komutanlarla birlikte otururum ben. Her aşağısı olmuyor işte.
Komutanım ne yaptınız o işte?
Bay yar, bay binbaşı falan minimum. Şey dediler, Airsoft'ta falan meraklı olduğumu biliyorlar işte. Çekilmiş fotoğraflarım var ya, Scar mı Kar var elimde işte oyuncak. Ondan sonra binbaşı dedi ki, sen dedi çok meraklısın Mesut. Dedi. Şak şak şak bol boş attı, makineyi önüme koydu. Dedi al bak incele dedi. Yemin ederim elim almaya korktum.
Kapadın sadece.
Şey, ben meraklı dedim sadece oyuncaklarına yani. Şekline dedim. Yani. Abi elini aldığın zaman o yani soğuk yani olay. Evet. Gerçekten soğuk ve korkutucu. Evet. Şey değil. O adamlar profesyonel olmuşlar. Kaç bin atış yapmış artık.
Ha onu bileydin yani. O başka yani,
yani,
o anladın mı?
Başka
senin,
bir şey.
Senin alanın değil o yani.
Her hani drone öyle... ateş etsin diyorsun ya. O drone böyle yakında ateş etmeye başlayınca böyle hani şey sığınacak yer arıyorsun falan. Öyle bir durum bu.
Her hafta konuşuyor burada şu robot şuna sıksın diye.
Ama güzel bir şekilde savunma sanayi gelişmeye devam ediyor. Bunu ilk olarak biz nerede görmüştük? Call of Duty'de görmüştük. Belli bir kill strike yaptıktan sonra çağırıyordum bunu. Tak tak tak ateş ediyordum. Şimdi evet. Bizde var.
Evet.
Ama bu gerçekten
ne
güzel
yaptı,
bir destek.
Call of Duty dava açsın istiyorsun bize yani. Bunu ilk biz yapmıştık, bizden görülmüş diye.
Ama bence yani ben buradan bu firmaya bir seslenmek istiyorum. Makine tüfek değil abi. Bunu sniperlarız çok etkin olur. Yükselecek. Spen arkasındakini görecek abi. Şılak. Tek atış.
Uzaktan kumanda diyorsun sen.
Tabii uzaktan kumanda ve sniper.
Ama ikisinin de farklı avantajları var abi. Aktif bir çatışma esnasında.
Aktif çatışmada
tüfeği...
bunu vururlar abi. Bu çünkü siperde değil. Havada uçan bir nesneyi vurmak çok kolay.
Ha diyorsun ki sen stealth görevleri için, yani gizlilik görevleri için bu.
Abi şimdi sniper'sın, en az 200-300 metreden hedefine atış edebilen bir şey yaptığın zaman 300 metreden bir adamın seni vurmaması için onda sniper olması lazım. Ama normal böyle keleşti meleşti bir adamsa...
Bir şey geldi. Şimdi uzaktan kumandalı ya bunlar. Askeriye de kullanılıyor. Acaba böyle e-sporcular falan bir anda böyle şeye girer mi yani? Hani çünkü uzaktan kumandalı olay. Bir kontrolcü var, onu kontrol edeceksin
evet,
yani.
Ama olay şeyde olmaz mı? Buna takacaksın kaskı. O yarış yapanlar da var ya hızlı. Evet. İşte hem hızlı uçuyor hem de tata tata ateş ettiğini falan.
Çok hoşuna gidiyor. Göz bebekleri büyüdü.
Ama şey çılgın olmaz mı? Aktif çatışmada böyle hızlı uçarken aralarda falan ateş ettiğin tam böyle siber.
Oğlum ben geçen sene seyrettim Star Wars.
Doğru söylüyor ama çılgın olur ha öyle bir şey. İnanılmaz yani. Bekliyoruz.
Abi savaş çıkmasın da ama savaş olmasın.
Savaş değil yani bu savunma şey öyle. Akın Robotics'te
savunmaya bak aralarından geçelim.
Akın Robotics'te 4 ayaklı arazi robotu Arat'ı göreceğe çıkarttı. Arat 4 ayaklı zor yürüyen bir nesne olarak görünüyor. Tıkır tıkır tıkır gidiyor. Bir arada düşüyor, kalkamıyor. Hemen koşup kaldırıyorlar yerinden falan.
Kalkacak abi.
Ya şimdi şöyle bir şey. Yani sonuçta sıfırdan motorların kendileri ürettiklerini söylüyorlar. Boyun yapısıyla falan değişik bir şey gibi duruyor ama bu birazcık tabii ki böyle kitleler tarafında böyle biraz hoş bir gülümsemeyle karşılanıyor.
Tamam sen söyleyemiyorsun ben söyleyeyim senin adına tercüme edeyim yani. Dalga geçilmek istiyor ama biz yaptığımız için dalga da geçemiyoruz. Çünkü biz yaptığımız için şöyle bir algı oluşuyor. Biz yaptık dalga geçilmez bununla diye. Ve buradan çıkacak diye ama bir yandan da komik gözüktüğü için gülüyoruz bakarken. Ama aslında bir adım olarak da görüyoruz. Böyle
abi, biz dün yani Twitch yayınımda bunu tartıştık. Twitch.tv/MesutÇevik'te. Yani bunu bayağı bir şey yaptık. Orada güzel bir şekilde yani öğrenci bir kardeşimiz çıktı şeyi söyledi. Dedi ki ya dedi bu dedi eğer bir öğrenci bunu yapsaydı dedi üniversitede proje olarak dedi. Başarı sayabilirdik bunu dedi. Hani öğrenci kardeşimiz kendi imkansızlıkları içinde bunu geliştirmiş dedi. Ama koskoca bir şirket dedi bir sürü adamla beraber yüksek kaynakla dedi bunu geliştirip ortaya koyunca dedi. Bunu bir başarı olarak göremiyoruz ne yazık ki dedi. Yani çok basit bir şey bu dedi. Doğru söyledi. Çünkü biz ondan sonra Open Dog Project diye bir şey var. YouTube'da bir baktım. Adam Boston Dynamics'in robotunu yapmış open source. Yani nasıl yapılır videosu var. Robot böyle eğiliyor, kalkıyor, yürüyor falan.
Yok canım.
Vallahi yapmış open source, Open Dog Project diye bir proje varmış abi. Open source ha şey değil.
Açık herkes ulaşabiliyor.
Arata bakıyorsun, adamın garajında yaptığına bakıyorsun. Yani bakın küçümseme değil bu. Sadece bunun bir başarı gibi ortaya konması biraz yanlış.
Niye yapamıyoruz abi? Biz yurt dışından yeterli... acaba yurt dışından şey almadığımız için mi? Hani bununla ilgili bir
acaba
danışmanlık
İngilizce
mı
İngilizce yok da okumuyorlar mı abi? Open source projeyi okumak için İngilizce lazım. Sonra da İngilizce eğitime karşıyız ya. O ekip mi bunlar? Şimdi İngilizce anlamayınca ya şaka yapıyorum bir yana. Sonuçta mühendisler İngilizce biliyorlardır herhalde diye düşünüyorum ki bazı mühendislik fakülteleri var İngilizce eğitim yok abi. Öyle bir şey var. Ya yanlış anlaşılmasın.
Anlayan ona da
yanlış olsun. Anlaşılmasın.
Yanlış anlayan da anlasın abi. Ne yapalım ya? İki yani laf söylemeyeceğiz
ama
diye.
Öyle bir şey var. Yani... Open source project var abi YouTube'da. Ben öğrenci kardeşlerimiz bir baksın derim. Hatta şey döndük bir sonra. Bizde niye nasıl yapılır bu tip şeylerde daha az?
Bence biz bu adamlarla siz donanımı böyle güçlüsünüz. Bence biz bu adamlarla bir iletişime geçelim ya.
Ya ben geçerim. Ben sonuçta adamların yaptıklarına yapmayın demiyorum. Yapsınlar.
Yo, ben de yapmasın. Sadece... Neden böyle? Yani mesela olay şu şimdi ben hiç bu işin hiçbir şeyini bilmiyorum. Ben sıradan bir vatandaşım evet. Tamam mı? Çok dümdüz bir insanım yani. Ki öyleyim de gerçekten. Hiçbir teknik altyapım da yok. Amerika'da Boston Dynamics diye bir şey var. Tamam çıkarıyor robotu takla atıyor havada. Bizimki diyor ki bizimki de bu diyor. Şimdi bakıyorum bizimki çok daha dandik kalıyor ondaki yanında. Yalan mı?
Dandik kalıyor canım.
Ya değil tamam. Şimdi ben bunu ne dedim?
İşe yaramaz duruyor
bak,
yani.
Ben kimseyi suçlamıyorum tamam mı? Sadece gördüğümü söylüyorum. Yani orada öyle bir şey var burada bir şey var. Hiçbir şey bilmek zorunda değilim ben. Ekonomi bilmem, işte bilim bilmem, sanayi bilmem, gelişmişlik bilmem, kaynak bilmem. Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Bana biri bunun nedenini anlatsın. Yani neden ben bu robotu kabul etmeliyim? Yani neden Akın Robotics'in yaptığı iş doğru ve güzel bir iş olarak kabul edilmeli? Çünkü adamlar çıkarttıklarına ve bu ürünü ortaya koyduklarına göre demek ki bu ürünle ilgili bir gururları var. Yani bu aşamaya geldik diyorlar. Ama neden onlar o aşamaya gelmişken diğer taraf ta nereye gitmiş? Arada fark niye bu kadar çok? Ben bunu öğrenmek isterim mesela onların tarafından. Biz burada yoksa tabii ki de kendi bildiklerimizi söyleyebiliriz. Hani şundan dolayı, bundan dolayı diye ama bir de onların tarafından dinlemek hoş olabilirdi açıkçası. Ben abi, de gözden kaçırdığımız çok önemli bir nokta var.
Şöyle bir şey var. Mesela 2017'de Google'dan 100 milyon dolara Boston Dynamics'i SoftBank satın aldı Japon girişim grubu. Yani o robot var ya bir ayağından bir şey atlıyor kutuya, diğer ayağıyla diğer kutuya atlıyor, kocaman bir şeyin üstüne evet, çıkabiliyor evet, falan. Evet. Koşuyor böyle asker, şınav falan çıkan asker robot var. Eline bir makine tüfek vermemişler, onu da verecekler yakında. O robotu geliştiren firma, hani köpeklerle bir tır çektiğini gösterdi, 100 milyon dolar o hali firma. Tamam. Yani eğer ülke olarak böyle bir vizyon koyacaksan da geleceğe yönelik, 100 milyon dolarmış ama satın almadı.
Ama adam garajında yaptı diyorsun ya.
Evet, garajında da yapabiliyor. Şöyle bir durum da var, işin garip tarafı şu. Birisiyle konuşuyorduk yine bu firmaların satın alması konusunda. Çünkü ben hep şey taraftarıydım. Ülke olarak bir vizyon ortaya koyuyorsak gidip firma satın alabiliriz hep beraber. Yani mesela Volvo da satıldı zamanında. Madem yerli otomobil üretme planımız vardı. Satın alsaydı TÜBİTAK anlatabiliyor muyum? Ya. Madem abi, Volvo'yu satın alsaydık ondan bir tane lisans satın alacağımız yok mu bu ülkenin parası? Var yani onları da satın alacak. Çünkü satış fiyatları da öyle şey değil. 50 milyar dolar 20 milyar dolara satılmadı şirketler. Ama bir arkadaş beni düzeltmiş, dedi ki Mesut, dedi, bir firmayı satın almak yetmiyor. O firmayı geleceğe taşıyacak vizyona sahip değilsen, evet, satın alman sana zarar olarak geri döner, dedi. Yani bizim bir vizyonu düzeltmemiz
yani
lazım
biraz.
Yani
şu değil abi, evde otururken yani şuradan gofret satın almak gibi bir şey değil. Değil, evet. O bir yatırım planı.
Sonuçta o firmada bir sürü mühendis var ve senin vizyonunu beğenmezse, ortaya koyduğun vizyon onlara bir ışık tutmazsa abi, başına getirdiğin adam çığır açacak bir kafaya sahip değilse, o mühendisler zaten gidiyor. Firma elinde
zaten
kalıyor
bence
yani.
Bence firmaya yatırım yapacağımıza bir ortaklık yapalım bu tarz firmalarla. Ben uzaktan bakan mesela söylüyorum.
Yatırım yani yap.
Evet, yatırım yapıp yurt dışından gerekli yani bilir kişiyi mi getiriyorsun? Danışmanlık mı oluyor? Eksik şeyler mi var?
Bu arada Akınsoft devletin bir kuruluşu değil. Bu özel bir iştirak, özel bir girişim.
Özel bir girişim. Evet. Yani şey diyemiyoruz yani. Niye Türkiye devleti olarak böyle bir şey yapılıyor falan. Adamlar yapıyor, evet, kardeşim. İsterse yapar. Yani hiç özel bir şirket olarak her şeyi yapabilir
her
yani.
Her şeyi yapabilir. Sadece şimdi
aradaki farkı merak ediyorum.
Sosyal medyadaki konuşmalara baktığımızda insanlara hak vermemek mümkün değil. Başarı diye onu koyduğun zaman olmuyor yani. İnsanlar gülüyorlar bir yerden sonra. Bir de niye gülüyorsunuz diye adamlara atar yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Gerçekten de hani 4 ayak
tamam,
robot
hadi
diyorsun.
Bana atar yaptın ben gülüyorum diye. Orada 7 milyar insan daha var, tamam, benim dışımda gülen yani. Onlara ne diyeceğim? Hadi ben anlıyorum.
Ama
Türkçe.
Abi bak, bir de açıklanan özellikler birazcık garip bak. Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan. Ulan hangi arazi? Daha çimin üstünde gidemiyor robot,
şey,
tamam mı?
Şey, acaba Akın Robot şey mi yapıyor ya, Akın Robotics? Biraz böyle hani bireysele satmak için mi yapıyor bunları?
Bunu bireysele satamazsan bu robotu kim alacak? Bak, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan prototip.
Ben hatırlıyorum.
Güneş enerjisiyle de pil ömrünü uzatabiliyor. Güneş enerjisiyle pil ömrünü uzatabiliyor
abi,
demişler.
Abi satıyor, bireysele satıyor. O yüzden böyle robotlar var ya.
Olabilir.
Ben bunların ilanını gördüm. Şimdi
tamam,
hatırladım ya.
Tamam var da yani o robotları alan var mı? Göster.
Onu bilmiyorum abi. Evet. 1500 liraya satıyor.
Bak, 30 kilogram yük taşıma kapasitesi.
Abi diyorum ya, fantezi ya.
Üzerindeki kamera sistemleriyle adresleme yapıyor. Ses sistemleriyle etrafı dinleyebiliyor. Ona göre strateji belirliyor demiş. Robotun tek belirlemesi gereken strateji ayakta durmak zaten. Yani başka bir şey yapamaz şu anda. Benim gördüğüm kadarıyla ama.
Aman neyse canım.
Biz Akınsoft'u evet bir davet edelim. Ya da biz gidelim üretim tesislerine, gezelim.
Şimdi bende jeton düştü. Şimdi biz Boston Dynamics kurumsal çalışan bir firma. Yani biraz büyük. Yani olabilecek en iyisini yapıyorlar. Robotics'e benim anladığım kadarıyla biraz daha şey yapıyorlar. Hani senin benim gibi meraklısına satın alabilecek şeyler
abi,
yapmak istiyorlar galiba.
Köpek robotu var ya. Daha ucuz satın alabileceğim ve daha yetenekli. Düştü mü kalkıyor.
Barbie var mesela. Konuşuyor.
Neyse tamam. Burada bırakıyorum bunu.
Geçiyorum.
Linç geliyor.
Geçiyorum. Abi linç edecek bir şey yok ki. Allah yani sizden. Ne kadar gergin bir izleyici kitle. Sizde bahsetmiyorum arkadaşlar ama sosyal medyada çok gergin insanlar yok mu? Yani
var,
bir anda
var.
Böyle sevdiği bir şey dil uzatıldığı zaman otomatik olarak hırp diye ayağa
yok,
kalkan.
Yok, sevmese bile
bekliyor yani,
bekliyor,
anladın
bir şeylere, bir şeyler bulayım diye
abi
bence.
Abi bak ben, evet, burada hani görmüyormuza rağmen biz yani aslında gördüğümüz şeyden memnun kalmamamıza rağmen neredeyse hiçbir şey söylemedik bence.
Ya yani çok bir kibar şey söylemedik yani. Çok kibardık yani. Ya
millet neler neler diyor ya. Biz var ya melek gibi davrandık.
Evet.
Ben bugün çok gerginim. Hapımı almadım.
Bugün bayağı erken kalktık yüzüne herhalde. Onun da şeyi
Sony,
var.
Sony PlayStation 5 ile alakalı. Geçen haftalarda PlayStation 5'i bol bol konuştuk ama şöyle bir şey oldu. PlayStation 5 biliyorsunuz böyle hani Sony ekibi daha doğrusu finansal yıllarında böyle bir toplantı yapıyor. Mali toplantılar yapıyor işte. Hani şu yıl böyle yapacağız, bu yıl böyle yapacağız diye. O mali toplantılardan bir tanesinde aslında genel bir şey çıktı, bir pencere çıktı. Olay şu abi, Nisan 2020'den önce PlayStation 5'i görmeyeceğimiz resmi olarak aslında söylenmiş oldu. Yani Nisan 2020'den hemen sonra çıkacak değil bu. Zaten tahmin ettiğimiz gibi sonbaharda çıkacaktır %99 ihtimalle. Ama 2020'den önce çıkmayacağı bir kez daha onların ağzından teyitlenmiş oldu. Bir bu. İkincisi de efendim, zamanında biliyorsunuz böyle işte Epic Games, Epic Store'la alakalı bayağı tartışma olmuştu. Epic Store ekskluzif oyunlar veriyor, insanlar sinirleniyor, Steam'den kalkıyor falan, ne olacak, ne bitecek diye. Şimdi abi orada şöyle bir şey var. Epic'in aslında pazarlama bölümünde bulunan, yani Epic'in önemli insanlarından bir tanesi olan Tim Sweeney isimli bir abimiz şöyle bir açıklama yapmış. Yani Epic şu an aslında firmalara sunduğu en büyük avantajı abi, gelir olarak düşük olması.
Evet. Yani az komisyon alıyor. Satışınızdan, evet, az para alıyor.
Steam %30'a kadar alıyormuş neredeyse komisyon. Ve bu bağımsız yapımcılar, bu herhangi bir yapımcı, bundan bayağı şikayet eden yapımcılar var.
Ya düşünsene, 100 liralık oyun satıyorsun, 30 lirasını Steam alıyor sırf dağıtıcı diye.
Ya evet, çok fazla şey,
evet,
oluyor. Ama
de
tabii tekel olmanın işte böyle maalesef ki dezavantajları
var.
Oyun yapımcılarına kazanan. Epic de buna bir alternatif oldu. Hani o konuda oyun yapımcılar için bayağı önemli bir noktaya geldi. Onlardan da bir açıklama geldi. Hani şimdi Epic exclusive alıyor diye Epic'e insanlar kızıyor ama Epic'ten gelen açıklama aslında biraz daha şey oldu. Steam eğer aldığı komisyonu %12'ye düşürürse, yani %88 gelir bırakırsa yapımcılara, biz de exclusive oyun anlaşmasını bırakacağız demiş.
%12 seviyesinde değil mi şu anda Epic'in?
Evet, Epic'in %10 ya da %12 olması lazım.
Öyle komisyon. Bir seviye var ve alta çeksin demiş. Aslında biz hep söylüyorduk bunu. Bazıları Epic'in bu politikasına karşı bayağı direnç gösteriyorlar, Twitter'da görüyorum. Ama net söyleyeyim size arkadaşlar, rekabet her zaman bize yarar. Bakın Epic ne diyor? Az komisyon alsın, oyun geliştirenler daha fazla kazansın diyor.
Ama bu tam şey yer mesela. Yani bu marka söylemiyor bunu. Epic gidip Twitter'dan yazmıyor yani. Epic'te çalışan bir adam söylüyor ama tam bir gönülleri fethetme hamlesi.
Müthiş
yani
iş ama.
Aslında baktığın zaman şunu diyebilir Epic yani. Böyle almaya devam etsinler de biz işimize bakalım kardeşim de diyebilir. Hani stratejik olarak evet. Ama. Hani buradan böyle bir halk kahramanı imajı çıkartmaya çok
şey var. Hani adamı düşürtüyorsun, oradan da artı puan. Sonra da şeyi kesiyorsun. Eksklusif oyun vermeyi kesiyorsun. İki taraftan kazanıyorsun.
Bir de şöyle bir şey var. Bunun mesela kullanıcı tarafındaki olayı ne? Şimdi o da biraz tartışmalı bir konu. Şimdi mesela diyelim ki Epic 12 %12'ye satıyor. Ama ben aslında fiyat farkı görmüyorum. Yani bana bir şey yansımıyor.
Epic biraz daha pahalı satmaya çalışıyor aslında.
Yani TL olarak bakıyorum. Hadi yurt dışında aynı da TL'de evet, fark ediyor. Lokalizasyonda fark ediyor. Ya yani Steam aslında TL olarak bence daha faydalı Epic'e göre bizim için. Tabii ileride değişebilir. Şu an daha faydalı ama Steam'de de bir oyun 300 lira, Epic'te de 300 lira. Ben kullanıcı olarak hepiniz düşürdüğünüz zaman bir fayda sağlayacaksam daha memnun olabilirim yani. Tamam yapımcı kazansın kazanmasın demiyorum ama sonuçta biz bireysel mahlukatlarız. Ve müşteri olarak da genelde son dakikada çıkacak, cebimizden çıkacak paraya bakıyoruz. O açıdan bizi çok etkileyen bir şey olur mu olmaz mı buradan onu da merak ediyorum.
Yani rekabet her zaman iyidir. Bence bir şeyler çıkabilir. Ama oyun üretenler de kazanırlarsa belki şeyden vazgeçerler. Bizi çok oyun içi alımlara zorlamaya.
Ya ondan hiçbir zaman vazgeçmezler.
Yani evet, zorlamazlar ama para, yani, o kazanç olur kapısı. Yani. O başka bir şey tabii, haklısın. Şimdi otonom araçlarda bir savaş var. Bu savaş otonom araçların kendi kendine en iyi şekilde gidebilmesi yanında işlerindeki çipler aynı zamanda. Bu konuda uzun zamandır Nvidia'nın bir hakimiyeti vardı. Çünkü Nvidia çipleri mobil ortamlar için biraz fazla güçlü ve ısınan çipler olunca ister istemez akıllı bir hamleyle yönünü otomobillere çevirmişti. Bunu seneler evvel görmüş. Otomobiller için çipler geliştirmeye başlamıştı. Tesla da Nvidia'nın geliştirdiği bu araç platformlarını kullanan firmalardan bir tanesiydi. Bu multimedya sistemi dahil otonom sürüşte Nvidia'nın çiplerinden yararlanıyordu. Fakat Elon Musk bir dönem kafayı kırdı ve dedi ki biz kendi çiplerimizi de kendimiz geliştireceğiz. Ve ilk geliştirdikleri çip sergilediler. Araçlarını kullanmaya başlayacaklar yakın zamanda. Bu çok enteresan bir durum. Yani Tesla sadece elektrikli otomobil üretmiyor artık.
Evet.
Kendi çipini de üreten, yapay zeka çipini de üreten bir firma haline aldı. Ve Elon Musk çıktı dedi ki bizim ürettiğimiz 6 milyar transistör içeren yeni çip, Nvidia'nın bize sağladığı çipten 21 kat daha fazla performans sunuyor. Bizim ürettiğimiz Yonga 36 trilyon işlem yapabiliyor saniyede demiş. Tam otonom çipin saniyede 144 tera işlem, tera operations per second TOPS olarak söylenen bir hızda erişim sağladığı
tamam
söyleniyor.
Abi, tamam.
Bayağı zorlanıyor.
Tamam abi.
Evet. Nvidia da bir açıklama yapmış. Demiş ki ya demiş şimdi onlar bizden 21 kat daha fazla işlem yapabildikleri, 21 kat daha fazla işlem yapabildiklerini söylüyorlar ama bizim onlara sağladığımız çip Drive Xavier isminde bir çipmiş ve şey diyor tam otonom sürüş için değil aslında diyor. Yarı otonom sürüş için geliştirdiğimiz bir çip diyor. Karşılaştırmaları gereken çipimizin ismi Drive AGX demiş. Pegasus isminde bir işlemcileri varmış. O 320 tera işlem yapabiliyormuş. He. Yani iki kattan daha fazla bir performans sunuyoruz diyor biz aslında onların geliştirdiği çipe göre diyor. Ve bu çiple karşılaştırmaları lazım diyor. Mesela Erdi'nin burada bir yorumu var. Erdi diyor ki Tesla'nın çipi elde olan bir çip diyor ve şimdi kullanıma başlayacak diyor. Nvidia'nınki daha henüz diyor şeyde bir çip diyor.
Prototip
yani. Prototip diyor yani herhangi bir üreticiye sağlanmış değil diyor. Tesla denemiş olacak ki kendi çipini diyor. Araçlarını da kullanmaya başlıyor hemen diyor. Bu konuda Tesla'yı daha avantajlı buluyormuş kendisi.
O zaman zaten yarışa tabi tutulmaz ya. Bir çıkmamış bir ürünle çıkmış bir ürünü.
Ve ondan sonra Emi de bir düzeltme yapmış. Bizim demiş çipimiz aynı zamanda onlara sağladığımız çip 21 teraops değil 30 teraops gücünde demiş. Bir de öyle küçük de bir düzeltme yapmış.
9'unu yemişler demiş.
Ama Emi de için gerçekten kötü bir şey bu. Bir darbe. Bu firmaları şeyde itebilir ileride ama şimdi Mercedes'in BMW'nin de bu konuda ne kadar etkin olacağını bilemem.
Evet o taraf zaten şu anda muallakta da hani yeni yeni sektör haline gelmeye başlamış bir yer olduğu için hani ben de merak ediyorum. Çünkü piyasayı bayağı değiştiren bir şey. Çünkü orada şu an Nvidia tekel değil belki ama sonuçta büyük bir pazar payı var.
Bayağı tekele yakın abi.
Değil mi yani, tekele yakın? Şimdi orada işte o yüzden rekabete girilecek firmalar olacak. Belki Tesla kendi çipini başkalarına
satacak belki belli mi olur?
Tedarikçi olacak belki BMW alacak. Sonuçta
belli mi olur?
iPhone Samsung'dan almıyor muydu ekranını öyle bir şey var diyor.
Tabii yaptırıyor. Yaptırıyor yani sonuçta onlara.
Samsung'dan almıyor mu ekranını? Ama esnaf gibi.
Şöyle bir şey var. Tesla belki de ileride dediğin gibi açacak. Çünkü Tesla'nın ilk çeyrek zararı beklentileri aşmış. adamların aslında bir zarar etmesi bekleniyormuş. Şimdi bunlar sürekli yatırım alan, geleceğe yönelik evet. firmalar olarak bakınıyor. Gelecekte para kazanacak
soğukta
işte.
Soğukta kadar zarar ediyorlar abi. Ben anlamıyorum nasıl
oluyor. Ve zararları da şöyle işte 2000 yadılar zarar yazdı falan diye adam böyle çılgın bir
yani
para.
Ölünce mi sen onu kâr edilecek?
Ya işte Türkiye'den niye bir Tesla çıkmıyor diyoruz ya. Ya düşünsene şimdi 5 yıl boyunca zarar eden, milyar dolar zarar çıkan bir firmayı nasıl besleyeceksin abi bu ülkede? İmkansız yani öyle bir şey. Tabii ki bizden çıkması çok zor. Para neredeyse o firmalar oradan çıkıyorlar. Yani uzun süre yatırım alan firmalar. Bu çeyrek zararı 702 milyon dolar olmuş. 207 milyon dolar zarar eder diye bekleniyormuş. Yani hisse başına zarar 1.21 dolar olarak beklenirken 4.10 dolar olmuş. Bunun da nedeni olarak şunu söylüyorlar. Artık büyük üreticilerin de elektrikli otomobil pazarına girmeye başlaması. Tesla'nın özellikle oldukça büyük beklentiler içinde ondan Model 3'ü bir türlü piyasaya sürememesi. Yeterli miktarda üretemiyor oluşu. Çin pazarlarında falan hani satın almak isteyen müşteri var, satın alamıyor. Araç yok. Öyle söyleniyor. Bunlar Tesla'nın zararında artışa neden olan kalemler deniyor. İşte üretim sıkıntılarını aşarsa deniyor. Şey olur. Amerika'da da 7500 dolarlık bir vergi indirimi varmış. O vergi indirimi de yarı yarıya düşmüş elektrikli otomobillerde. O da satın alım yapan insanlarda hani fiyatlar zamlandığı için ekstra bir etki yaptı deniyor. Son haberimde yine aslında Elon Musk'ı ilgilendiren haberlerden bir tanesi. Biz şöyle bir başlık atmışız. SpaceX'e büyük şok. Crew Dragon kapsülü paramparça oldu tarzında.
Şok edici bir başlık.
Evet, şok edici bir başlık ama yani sonuçta adamlar daha deniyorlar kapsülü ve bir deneme esnasında bir şeyler ters gidiyor motorlardan bir tanesi ama inanılmaz bir patlama abi. Bir tane bile parçası kalmıyor yani. Öyle bir patlama inanılmaz bir şekilde patlıyor. Tesla'dan da açıklama gelmiş. Evet bir şeyler ters gitti. İlk motor ateşlemesinde sıkıntı yokken ikincisinde bir patlama oldu diye. Şimdi NASA 2011'de uzay mekiği programı iptal edildikten sonra uzaya insan göndereceği zaman Ruslardan yardım istiyordu. Şu an Amerika insanlı uçuş yapamıyor abi uzaya. Gönderemiyor ve bu bağlamda da özel şirketlere görev verildi. Dendi ki Boeing'e filan abi siz bizi uzaya taşıyacak bir kapsül geliştirin.
Yani... Şeyde yardım istesinler Akın Robotics'te.
Ya şimdi çok şey yapmayalım tabii tık girişim olarak. Biz de geliştirdik filan tarzında.
Ya şaka yapıyorum alınmayın abi bu kadar ya. Allah Allah biraz aşalım kendimizi bu şakalarla ya. Ya bu kadar bana neler neler diyor insanlar. Bir kere durup de ne diyorsun diyorlar, Allah belanı vermesin falan öyle bir şey demiyorum
ben
yani.
Ben öyle diyorum bana.
Ben demiyorum abi rahat olun ya.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Kapsül patladığı için olay biraz daha zora girdi deniyor. Yani NASA bu arada 2.6 milyar dolar yatırım yapmış abi. Bu kapsül geliştirilsin diye. Ve şimdi kapsül yok.
İki bir şey değil ki abi.
Ama tabii şey var. Şimdi insanlar bu tip denemelerde bizim de mesela ilk bu İHA'larımız denenirken çakılanlar oluyordu. İHA çakıldı diye haber yapıyorlar. Ulan test sürüşünde çakılmış yani. Test sürüşü zaten niçin yapılıyor?
Doğru.
Ya çakılsın. Hata falan yani. Varsa bir görelim yani. Düzeltelim bir dahakine gerçekten göreve gönderdiğimizde çakılmasın diye yapılıyor. Ama manşeti seviyoruz biz. Çakıldı filan tarzında.
Bak adam kendi sitesini eleştiriyor ya. Yani, rahat olacağız abi.
Öyle rahat olacaksınız.
Bana... Kendini eleştirmiyor yalnız. Başkalarını eleştiriyor.
Çok daha rahat oluyor. Böyle başlık mı olur kardeşim falan tarzında. Bir liste yazmış abi sen bu sitede yönetici değil misin? Diye.
Öyle o yüzlerine söyleyemiyor buradan konuşuyor.
Buradan daha iyi arkadaşlar. Daha sıkıntısız oluyor. Daha rahat bir geçiş sağlıyoruz. Bir de suç benim değilmiş gibi gözüküyor.
Evet, en sevdiğim yönetici tipi böyle. Çalışıyordu suratına söylemiyor ama her şey arkasından konuşuyor. Arkasından konuşmuyor yani. 20 bin kişiye konuşuyor.
20 bin konuşuyor söylüyor. Biz hep beraber konuşuyoruz burada. Yorumlarda görüyorum ondan sonra. Bu arada şey var. Bu kapsülden bir tane daha var mı bilmiyorum. Var mıydı? Bunu bir yere uzaya yolladılar geldi biliyorsun kargo taşıdı. Evet. Demek ki Allah muhafaza ya orada patlasaydı. Oğlum madem yapamıyorsunuz bu işi doğru düz denemediniz niye uzaya yolluyorsunuz siz bunu?
Cahil.
Şaka mısınız ya?
Cahil
konuşuyor. Yok hepimize düşseydi oradan.
Tamam abi sakin ol.
Abi yok özel şirketleri gönderiyor böyle Amerika falan var ya yarın bir gün Trump'ı alacağım yanıma konuşacağım. En azından bizimkiler şimdi yürürken düşüyor. Bunlar uzayda deneme yapıyorlar abi. Sıkıntı evet. Çok büyük yani.
Bugün atarlıyız.
Evet bugün sıkıntılı
bir dönem. Atarlı. Star Wars Jedi Fallen Order. Beni vurdurmazlar değil mi Akın Robotics'ten?
Köpek makyajı spektaklanıp Twitter'da şey yayınlıyorlar. Bir seni fotoğraf ateş ederken plak plak.
Bekle geliyoruz henüz falan diye.
Yürüyemiyor ama ateş ediyor falan tarzında.
Abi valla ben hiçbir şey anlamıyorum abi. Çok güzel yapmışsın. Ben robot yapamam zaten.
Ama
ben,
robot seni bulamaz abi.
Şöyle bir şey var bu tarz yorumlarda. Çok tartışılan bir konudur bu. Sen daha iyisini yap. Hep duymuşsundur bunu hani. Biliyorsan sen daha iyisini yap hani falan. Hep böyle bir yorum vardır ya.
Ve şimdi sergiliyoruz diye buradan Terminator çıkıyor.
Gel abi al robot. Orada şöyle bir şey var. Ben her zaman şunu söylüyorum yani. Bu hayatta eğer biliyorsan daha iyisini yap mantığıyla hareket edersen hiçbir şey eleştiremeyiz. Şimdi hepimiz takım tutuyoruz. Bir şey tutuyoruz yani. Fenerbahçe maçı seyrediyorsun. Bu ne biçim oynuyor? Daha iyisini yap o zaman. Çık sol kanatta daha iyisini oyna. Git başla şimdi çalışmaya. Milli takımı eleştiriyoruz. Git hoca ol o zaman daha iyisini yapabiliyorsan.
Abi de şey lafı var çok güzel. Ben de o kadar çalışsam ben de o kadar iyi basket oynalım falan diyorlardı.
Çalışsaydın abi o zaman. Bana da imkan verilseydi abi. Yani,
yani, ben de futbolcu olurdum falan tarzında.
Yani bize o kadar imkan verilmedi falan. Ya bizde bahane bitmiyor. Ben mesela şey diyorum. Sen daha iyisini yap diyor mesela adam. Videoda bir şey eleştirdiğim zaman. Sen de o zaman benim videomdan daha iyisini yap. Seni dinleyelim dedim o zaman yani ben de adama. Ya bu sonsuza kadar giden bir döngü yani. O yüzden bir şey eleştirirken tabii ki de boş sallamaya gerek yok. Ama kendi bilgi birikimimizde eleştiriyoruz. Yoksa ne siyaset konuşulur, ne futbol konuşulur, ne ahlak konuşulur. Hiçbir şey konuşulmaz yani burada.
Haklı. Sen daha ahlaklı ol mesela. Madem öyle eleştiriyorsun.
Sen daha ahlaklı. O zaten ol bence de. O insan olarak olman lazım bence.
Yani evet.
Star Wars Jedi Fallen Order. Geçtiğimiz haftalarda duyduğumuz oyunlardan bir tanesiydi. Elektronik Arts'ın oyun olmasına rağmen hikayeli olacaktı. Mikro ödeme olmayacaktı.
Vazgeçtiler.
Yok olmayacak yani. Zaten koyacağız dememişlerdi. Açıkladıklarında da hiç olmayacağını söylediler. Ama şöyle bir şey var abi. Öyle bir anlattılar ki oyunu. Gizlilik falan da yok mesela. Full aksiyon oyun. Işın kılıcı kullanıyorsun. Güç kullanıyorsun. Yani şimdi şöyle bir oyun düşün. En son ne zaman böyle bir oyun gördün? Hayal et kafanda. Dümdüz gidiyorsun. Hikayeli oyun. Efendime söyleyeyim. Sadece aksiyonu var. Ve oyun çok uzun sürüyor.
Punisher. Vardı Punisher. Hatırlıyor musun? Arcade'de oynuyorduk.
Ha, o daha da eskisini diyorsun sen.
Tabii sürekli gidip adam dövüyorduk onunla ve konusu vardı. Yani... Hikayesi vardı. Mikro ödeme yoktu. Ve sürekli baştan sona aksiyon vardı. Gizlilik de yoktu.
İşte diyorum bak çok eski. O kadar eskiye gitmeye gerek yok ama.
Bir de Mustafa vardı. Hatırlıyor musun? Cadillac The Riders miydi ismi?
Tamam abi sen de bu konuları şey yapmamış. Ben neyi karşılaştırıyorum? Yanlış insana sormuşum.
Ya Mustafa bu... aklımda kaldı ama. İsmi Mustafa'ydı ya.
Ya konudan saptırdın ya. Bir tamam, yere bağlayacaktım var ya. Tamam, ağzını ettin anlat, konudan anlat. Ya. O kadar güzel... Bağlayacak ne? Mustafa mı arıyor Mustafa? Ne var abi Mustafa'da?
Emretörle az oynamadık.
Anlat o zaman. Haberleri bırakalım Mustafa'yı konuşalım burada ya.
Tamam okey.
Anlatmıyorum kesiyorum, abi.
Tamam kesiyorum. Anlat. Tamam.
Hayır abi bırak ya.
Burayı başa sar Tuna.
Trip atıyorum gidiyorum değil mi burada? Aynen. Terk ediyorum programa. Neyse bağlamıyorum hiçbir yere falan. Star Wars.
Nereye bağlayacaktın merak ettim.
Şöyle abi. Bir şey bağlayacaktım. Ben bu devirde oyunlar çıkarken artık ya açık dünyası olur ya RPG özellikleri olur. Ya böyle gizli aksiyonu birlikte harmanlar
hiç
falan.
Hiçbir önem vermeyen bir oyuna.
Dümdüz giden ama sadece böyle yakın dövüş odaklı uzun oyun ben hatırlamıyorum. Bu adamlar hem uzun oyun yapacağız diyor hem aksiyon olacak komple diyor. Hem de yani böyle gördüğüm kadarıyla çok böyle ekstrem bir şey yok. Mesela God of War'da bile bugün abi. Pata pata aksiyon yok yani. Bayağı geliştirilebilir eşyalar, RPG'leri falan filan var. En son çıkan God of War'dan bahsediyorum. Dümdüz aksiyonda bile çok fazla böyle geliştirilebilir eşya var. Acaba o tarz böyle aksiyon odaklanmış God of War'a yakın bir şey mi göreceğiz? Mantık olarak nasıl bir şey göreceğiz merak ediyorum ama uzun bir oyun yapacağız dedi adamlar. Uzun umarım bir aksiyon oyunu.
Yani. Rezil etmezler ya. Çünkü aksiyon oyunlarında iki tane önemli konu var. Mesela Barbar Conan'ın aksiyon oyununu bir dönem çok konuşturan şey neydi abi? Oyun... Çok çok iyi olmamasına rağmen Barbar Conan'ın bitirici hareketleri o kadar vahşiydi ki. Adamı hangisi, havada
Xbox
bölmeler.
Hangisi çıkan oyunu mu diyorsun?
Hani eski. Şu ilerlemeli third person gördüğün.
2009'da falan çıkan
mesela
oyun diyorsun.
Mesela o oyunu mesela çok konuşulan yapmasının sebebi Barbar Conan'ın bitirici hamleleriydi. Adam böyle havada evet, slow motion dönerken ikiye falan bölmesiydi adamı falan.
Ben mesela o çok iyi bir oyun değil ama ben seviyordum oynamayı.
İşte herkes o yüzden sevdi. İnanılmaz bir vahşiyet vardı oyunda çünkü. Yani Barbar Conan bildiğin barbardı gerçekten. Şimdi bu oyunda karşındaki bir Jedi... Ve büyük ihtimalle drone muron, robot falan dövecek çoğunlukla, klon falan. Aksiyonda vahşetin de olmasını beklemiyorum. Ne yapacaksın? Böyle bir vuracaksın adam ikiye binecek, bağıracak
abi,
mı yani?
Vahşet olmasına gerek yok abi. Bu hissiyatı, mesela God of War'da parçalanmıyordu belki bazı şeyler ama hani bir vuruşta bile hissedebiliyordum bazı şeyleri.
God of War'da da ama vahşet
var yani. Kafayı ama falan. Burada şöyle bir şey var. Abi ışın kılıcı dediğin şey zaten çizdim mi çizer. Yani hani zınk yaptın mı gitti.
Ya öyle de oyunda ben... öyle olmuyor. Biz 50 defa vuracaksın
şeyde
yani karakteri.
Şeyde vardı abi Star Wars Jedi eskisi Jedi Academy oyunu vardı. Jedi Academy bir modu vardı abi. Gerçekçi ışın kılıcı modu. Onu açtığın zaman nasıl biliyor musun? Dokunduğun anda kesiyor.
Güzel o zaman.
Vurmana temiz. Gerek yok. Onu açtığın zaman tabii oynamıyorsun yani oyunu artık. Yani sadece şey dokundurmaya çalışıyorsun rakibine yani. Koluna dokunuyor kolu uçuyor falan böyle.
Güzel o zaman belki öyle yaparlar.
İşte herkes o tadı özlüyor zaten. Keşke o dönemki gibi böyle bir şey gelse diye.
Bakalım.
Sen devam edebilirsin abi benden bu kadar.
Amazon Hi-Fi müzik akışı sağlayan üyelik paketi hazırlıyormuş. Şimdi bizim her kulaklık testimizde şey deniyor. Neden bunu Tidal'la falan test etmediniz diye. Çünkü Tidal CD kalitesinde müzik akışı sağlayan 44 kHz 16 bit müzik veren bir servis.
Öyle mi ben bilmiyorum.
Hatta bazı özel paketlerde 96 kHz 24 bit müzik veriyor. Yani hi-fi tutkunlarının o işte en baba kulaklıklarıyla dinlemek istedikleri tınılar mınılar kısmında.
Aslında Spotify'ın daha bir şeyi mi gelişmiş?
Abi oluyor? Spotify 320 kilobit per second'la veriyor. CD'den aşağıda sıkıştırılmış bir müzik formatı veriyor. Mesela CD'lerdeki sıkıştırma oranı 1411 kilobit per second. Ama bunu sen sıkıştırıyorsun ve kayıpsız sıkıştırma dedikleri şu, insan kulağının duyamayacağı her şeyi biz
atıyorlar.
Atıyoruz diyorlar. Ama bazı insanlar diyor ki ben o harcileri duyuyorum. Ben onların olmasını istiyorum. Çünkü sen onları atarken diyor, başka şeyleri de kırpıyorsun müzikteki diyor. Ve doğru, yani çok sıkıştırılmış bir 128 kilobit per second MP3 ile normal 320 kilobit per second MP3 dinlerken bile fark ediyorsun ister istemez. İyi bir kulaklık kullanıyorsan eğer, bazı tınıları farkları. Ha, elektronik müzikte hiçbir fark olmuyor neredeyse ama özellikle böyle enstrümantal parçalarda falan daha fazla, fark hissediyorsun. Şimdi Spotify bir dönem denemiş abi 320 kilobit per second'un üstte CD kalitesinde müzik vermeyi belli bir kullanıcı kitlesine, sonra vazgeçmiş. Demiş gerek yok. Yani çok da fark
girdiğim
maliyet.
Bir de evet, yani şöyle bir şey var. Tabii ki bu olmasını demiyorum. Böyle bir platforma ihtiyaç var ama herkesin de öyle bir ihtiyaç duymadığı aşikar tabii.
Evet, çünkü mesela haberde güzel bir yorum yapmış haberi hazırlayan arkadaşımız. Demiş ki yani kullanıcılar daha çok ucuz olana yöneliyor. Evet. Hani daha üstün ses kalitesini daha pahalıya sunan değil. Aynı fiyatta daha iyisini sunuyorsan eyvallah da, mesela Amazon'un servisinin 20 dolara yakın olacağı falan konuşuluyormuş hani bu ücret için. O da belli bir güruha hani hizmet eden, belki de konuşulmasını sağlayan bir şey olabilir ama yani bunun bir de PR kısmı var.
Evet.
Abi Amazon'un şu paketi var, en iyi müzik kalitesi onda
ya
diyorsun.
Orada evet, anarken Amazon'u en iyiyle işte ya kullanmasan bile evet, en iyi nerede? Amazon'da.
Amazon'da
hani
diyebiliyorsun, öyle bir olayı var ama bakalım nereye kadar gidecek. Windows 10'un Insider sürümlerinden yeni bir haber var. Yeni Insider sürümünde güzel bir eklentiyle artık Android telefonundaki bildirimleri Windows 10'da görebiliyorsun.
Aa, güzelmiş.
Sağ kısmında bildirimler kısmında bildirimler görünebiliyor. Bu aslında biliyorsunuz yansıtma da koymuşlardı. Android telefondan ekranı yansıtma, bilgisayarında görme. Aa, yavaş yavaş Windows 10'da Your Phone uygulamasıyla beraber Android'e kurduğun birçok şeyi telefonunu yönetebilmeni istiyor Microsoft. Güzel gelişmeler. Bu aslında neye çok benziyor ekosistem olarak? Apple bu ekosistemi uzun zamandır oturtmuştu. Ama Microsoft öyle bir şekilde geliyor ki.
Evet.
Bilgisayar bağımsız. Çünkü sen Huawei dizüstü bilgisayar evet, kullanıyorsun. Ben Asus dizüstü bilgisayar kullanıyor olabilirim. İşte benim telefonum Xiaomi olabilir, seninki Oppo olabilir falan filan derken bir uygulama kuruyorsun. Dizüstü bilgisayarın zaten Windows yüklü ve böylece ekosistem tamamlanmış oluyor.
Evet.
Bir de umarım Microsoft yine bir iyilik yapar. Cep telefonundan bilgisayara kablosuz veri transferine de böyle ortak bir şey geliştirirse. Değil mesela mi? AirDrop var şeyde, Apple ürünlerinde. Kablosuz olarak çok hızlı bir şekilde Wi-Fi Direct'le bilgi transfer edebiliyorsun ki ben çok aktif kullanıyorum. PC'de şimdi mesela Huawei yeni bir şey geliştirdi. Huawei ürünlerinde var bu hızlı aktarım. PC'sini kullanırsanız cep telefonundan yine kablosuz olarak çok hızlı aktarabiliyorsun ama önemli olan bir ekosistem diyebilmen için, onun almanı teşvik etmesi için senin tüm dizüstü bilgisayarlarda onu kullanabiliyor olman lazım. Windows yüklü.
Ya da Apple gibi olman lazım. Ya da Apple Huawei'nin gibi kendi işletim sistemini yapması lazım.
İşte yok, Huawei şu anda kendi ürünlerini alanlara yapıyor.
Hayır, işletim sistemi de kendisine
ayrılmış. Ha, evet.
Ama Windows kullanıyor sonuçta.
Bence Windows olayı oraya getirecek.
Zaten orada
yavaş
bence
yavaş oraya doğru yürüyor.
Microsoft'un şey tercihinden sonra biraz operasyon hızlandı galiba. Biz Windows Phone'lar artık yatırım yapmıyoruz
evet,
tercihinden sonra.
Biz açık
sonra
olacağız, her şeyde olacağız.
Hani artık Android'e yatırım yap. Çünkü önceden şey vardı ya, biz de kendi işletim sistemimizi telefonları yükleyelim falan.
Evet.
Baktılar ki orada ilerleyemeyecek.
Yok, o zor bir iş. Bir de Microsoft'un bir açılım politikasının sonucu olarak Xbox'ta bile şey diyor adam. Keşke Sony biraz müsaade etse de hani bir ortak anlaşma yapsak, biz oyunlarımızı PlayStation'a çıkarsak diyor, Forza'yı falan. Dili gibi de satarlar herhalde.
Şu an satarlar.
Yani
şu an
satarlar.
PlayStation'da öyle bir oyun yok. Yani
yok
yani,
ve çılgın olacak bir talep göreceklerini düşünüyorum ben. Adam da o potansiyeli görmüş, diyor ki ya biz Xbox'dan tamam iyiyiz ama oraya da satalım yani, ne
her
olacak?
Her yere satırız diyor yani biz.
Aslında açılım mantık kötü değil, iyi. Hele Game Pass'in falan PlayStation'da da olduğunu düşünsene. Xbox bence, Game Pass satın alıyorsun.
Bence iyi abi. Bence evet, iyi. Ama olsun. Ama işte onun doğurabileceği bazı kötü sonuçlar var ilerleyen zamanlarda. Ama o buranın konusu değil. Başka bir yerde konuşuruz.
Konuşuruz sonra, evet.
Ben o son olarak Anthem'den bahsedeyim. Şimdi Anthem biliyorsunuz pek çok kez kötü andığımız oyunlardan biri oldu. Ama en çok uyuz edilen özelliklerinden bir tanesi şuydu abi. Şimdi Division'da falan olan bir şey bu. Division'da yolda giderken bir loot yaptığın zaman loot'unu giyebiliyorsun. Yani eşya aldıysan evet, takabiliyorsun, giyebiliyorsun, girebiliyorsun falan. Anthem'a bu gelmiş. En sonunda getirmişler. Division kadar kolay bir geçişi var mı dersen hayır, Division gibi değil bence. O kadar pratik değil ama gene de artık komple bölümün bitmesini beklemene gerek yok. Üstünü başını değiştirebilmen için Anthem'de. Bir update ile beraber bunu çözmüşler en sonunda ama bunu çözecekleri için de getirmeleri gereken bazı update'leri de ertelemişler. Yani hani ona kanalizasyon, ona böyle kanalize olmaya başlayınca diğer taraflarda böyle bir erteleme haberleri olmuş. O yüzden orada yani bekleyen varsa eğer üzücü bir haber olabilir.
Anthem'de eleştirilen konulardan bir tanesi abi, ilk başta aldığım makinalı tüfekle yani 50 tane silah değiştirip son kullanmaya başladığım makinalı tüfek arasında insanların fark görmemesiymiş.
Bir şey söyleyeceğim. Bunu sana ben söyledim.
Ha, pardon ya.
Ya valla sağdan soldan benim videoları izliyor izliyor. Ben de bu abicime geliyor bana satıyor.
Arkadaşlar
aynı şeyi.
Şimdi bakın burada bunu söylemesinin bir anlamı var mıydı? Size soruyorum. Ben sizin vicdanınıza bırakıyorum bu olayı.
Hayır ama bir dakika. Öyle bir söyledi ki.
Ne bak, güzel geliyordum. Abi ben de sana bunu söylüyorum deyip devam edebilirdi. Evet bu benim de belirttiğim konulardan biri diyebilirdi. Ama illa bunu ben söyledim de benim bir anlamım var mı bak, arkadaşlar?
Neden biliyor musun? Çünkü şöyle girdin konuya. Şöyle girsen anlarım. Anthem'de eleştirilen kısmı bir tanesi buymuş. İşte bu konuda aslında can sıkıcı bir konuymuş diye girsen anlarım. Ama sen de Anthem'de böyle diyorlarmış diye bana bakıyorsun. Ya şunu gibi yani hani böyle. Ben sana demişim ki hayatın anlamını buldum. Henüz hayatın anlamını bulmuşlar. Ne diyorsun? Ya ben söyledim ya. Bu kadar mı önemsizim ben senin için?
Ben söyledim. Bu kadar mı önem?
Beni bu kadar mı sallamıyorsun?
Sallıyorum da abi bak. Yani gün içinde bir sürü insanla muhatap oluyorum. Kimin ne söylediğini unutabiliyorum Enis'ciğim.
Doğru söylüyorsun abi. Haklısın. Evet, olabilir. Antem'de ben onu eleştiriyorum yani. Ben eleştirilen bir şey olarak görüyorum onu.
Evet, ben de aslında aynı şeyi hissediyorum oynarken. Harbiden silahların farkı yok. Hani bir silah alıyorum, diğer silaha geçiyorum filan.
Ya 3 tane silah varmış gibi oynasan sanki.
Evet,
sadece.
Bir ağır makinalı, ta ateş eden, bir normal daha hızlı ateş eden makinalı, bir de piu tek ateş eden silah.
Yani, bir de shotgun var ama kim kullanıyor bilmiyorum
shotgun'ı. Shotgun nerede kullanırsınız ben de merak
çünkü
ediyorum.
Çünkü çok geniş bir oynadım tamam ya, ben shotgun kullanmak ihtiyacımı hissetmedim.
Bir de oyunda mermi bitmiyor ya, o da biraz sıkıcı değil mi ya? Her yerden mermi çıkıyor.
Hiç Division'da da bitmiyor ki.
Division 1'inde bitiyordu mesela. 2'de harbiden evet, benim de çok bittiğini olmadım. 2'de de bitmiyor öyle kolay kolay. Evet. Bayağı bir harcıyorsun yani neyse artık. Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirilmiş. Zürih'te havalimanında oturuyoruz kardeşim. Bunu böyle anlatmayı çok seviyorum bakın. O kadar güzel ki. Zürih'te CIP'de, VIP Lounge'da oturuyoruz. Aa. Bir arkadaşım dedi ki televizyona baksana dedi. BBC'nin haberi abi. Evet. Çıkmış bir profesör konuşuyor diyor ki beyin sinyallerini geliştiren implant yaptık. Bak aynen fotoğrafını çekti o şeyde paylaştı Twitter'da böyle bir şey çıkmış falan diye. Ulan dedim BBC bu İngilizlerden çıkıyor dedim hep böyle fake haberler. Dur dedim bir gerçeğine bakalım dedim. Kaliforniya Üniversitesi gerçekten geliştirmiş. Genelde sanman İngiliz gazetelerinde hep şey çıkar işte. Uzaylılar kaçırdı yok o şöyle şok oldu. Ama işte BBC'de ürün aldığı için hıyar çıktı falan. Bilmiyorum BBC de İngiliz olunca belki çıkar diye düşündüm o an.
BBC devlet televizyonu değil mi?
Çünkü böyle çok uçuk geldi. Hani beyin sinyallerinin sese dönüşten implant. Kadın diyor ki işte büyük başarıya ulaştık. Bundan sonra diyor Alzheimer hastaları ya da nörolojik nedenlerden dolayı konuşma yetisini kaybetmiş insanlar düşünceleriyle seslerini çıkartabilecekler falan. Uç noktada bir şey abi.
Evet.
Yani bu şu anlama geliyor. İşaret dili belki de bir 5 yıl sonra gereksiz olacak.
Evet.
Çünkü o kardeşlerimiz de seslenebilecekler yani konuşabilecekler.
Ya zaten konuşamıyor olmanın bir esprisi yani bir şey yok yani bir işte bir engel bir şey olarak gözükmeyecek artık. Yani.
Evet.
Yani konuşabiliyor eğer yerleşmişse bu dünyada yayılmışsa hani erişim açılmışsa.
Daha manyak bir şey söyleyeyim mi? Abi adam konuşacak. Ama şey telepati gibi. Askerlerde işte, düşün bunu.
İşte öyle olacak.
Yani illa ses çıkartmasına gerek kalmayacak. Adamın düşünmesi yetecek abi karşı tarafa.
Gene askeriye bağladın olayı ya. Ben baharda yürüyen çocuklar, kol kola gezen mutlu aileler düşünüyorum. Adam düşünüyor ki oradan komutanın da şey verebilecek falan. Sen küçükken oyuncak mı almadılar abi? Ha, asker çocuk oyuncak mı?
Ama düşünsene yapay zeka yani şey gücünle şeyi yönlendiriyorsun. Mesela dronlarla beraber bir askeri düşün. Beyin komutlarıyla kontrol edecek abi onu. Uzaktan tamam, kumanda tamam. Gibi de kullanabilir. Abi manyak bir şey. Bunu küçültüldüğünü düşün. Siri'ye bugün hava nasıl diye sormayacaksın. Düşünmen yetecek. Ya var ya bu evet. Çılgın bir yere gidecek bak. Öyle. Yani bu tamam evet konuşma yetisini kaybetmiş insanlara konuşma sağlayacak. Ama ne söylüyorum sana.
Hayatımızın her alanında da faaliyette olabilecek bir şey olur.
Bu bambaşka bir şey ya. Bu uçuk bir teknoloji yani. Gerçek anlamda uçuk bir şey.
Ama bakalım. Bize gelmez bu ya. Biz Alzheimer'da görürüz bunu işte. Hani diyor ya Alzheimer hastaları şey olur diye.
ALS ve Parkinson hastalığında mağdur olanlara mesela yardım edebilecekmiş vesaire. Ve şey diyorlar. Şu an daha geliştirilme aşamasında yarısını ancak düzgün anlaşılabilir sese çeviriyor. Bak yarısını nasıl geliştirilme aşamasındaysa artık ya. Beyne bir implant koyuyorlarmış böyle algılayıcı bir şey. Ufak bir sensör. Ondan algılıyorlarmış. Valla dünyanın uğraştığı işlerden bir örnek uçuk. Çok uç noktada bir şey.
Abi biz zaten hep konuştuğumuz şey işte 50 yıl sonra bambaşka bir şey olacak belki ama biz göremeyeceğiz. İşte sıkıntı o yani. Ben zannetmiyorum çok yani bunun içinde yaşayacağımızı.
Abi yani benim hayatım boyunca yaşadığım gelişimler hep böyle dikine böyle uç noktada. Evet. bilgisayardan cep telefonlarına geçiş, internetin hızlanması, evde internete zor bağlanırken cep telefonundan gigabit internet yok abi buradan yavaş filan dememiz. Yani 25 megabit cepten internet görüyoruz, yavaş diyoruz. Evden map 3 indirmeye çalışıyordum, 2 gün sürüyordu yani. O dönemden bugüne ve hızlı bir şekilde de yok ediyoruz, tüketiyoruz. Abi manyak bir gelişim var. Dünyanın ilk sıtma aşısı Afrika'da kullanılmaya başlamış. Sıtmadan 250 bin çocuk ölüyormuş abi her yıl Afrika'da. Ve yani aşı karşıtları yine böyle altına yazanlar olmuş. Komple teorileri geliştirenler olmuş. İşte Batılılar Afrika'yı yok etmek için geliştiriyorlar bunu falan filan tarzında. Sıtmadan en çok mağdur olanlar arasında İngilizler falan var abi. Bunlar biraz yayılmacı ve sömürgeci topluluklar oldukları için gittikleri Afrika'da, Hindistan'da sıtmayla tanışıyor askerler. Çok ölen oluyor onlardan evet. da. Ve şöyle söyleyeyim. Mesela sıtmayla en çok uğraşan ve bizim hani en yakından tanıdığımız isim kim abi?
Kim?
Atatürk abi. Adam hayatı boyunca çok fazla cephede kaldığı için tam 11 kere sıtmaya yakalanmış ve sıtmayla mücadele etmesi gerekmiş. Ha. Çanakkale Savaşı'nda özellikle günlerce hasta yatıyor. Sıtma krizlerine girip titreme, yüksek ateş hepsini yaşıyor ve Atatürk'ün özellikle erken yaşta siroza yakalanması, karaciğerinde sıkıntı olmasının nedenlerinden bir tanesi olarak sıtma. Da o dönemin sıtma ilaçları gösteriliyor. Hani o kadar ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalmış ki o dönem.
Zayıflamış tabii.
Tabii ister istemez bünyesini de zayıflatmış. Yani sıtma gerçekten dünyada en çok ölüme neden olan gelişmiş hastalıklardan biri olarak görülüyor. Sivrisineklerden bulaşıyor.
Ama dünya ne kadar enteresan değil mi? Böyle hani çocuk gibi konuşmak istemiyorum da böyle. Bir tane az önce verdiğimiz haberde işte nöroloji. Hani anladın mı? Şey bakıyoruz oraya adamlar nereye gitmiş ya falan diyoruz. Öte yandan Afrika'da. Çocuk aşı olamadığı için 250 bin tane çocuk ölüyor.
Yani. Abi aşı da 1980'li yıllardan bu yana geliştiriliyormuş. Şu anda insanlara uygulanabilir hale gelmiş. Ama aşının uygulanması kısmında şöyle bir zorluktan bahsediliyor. İşte ne diyorlar? 9 ila işte 12 aylık dönemde çocuğun iki kere aşı yapılması gerek. Sonra da bir de 2 yaşında bir son aşı yapılması lazım.
Ki bağışıklık iyice kazansın.
Bağışıklık iyice kazansın diye. Diyorlar ki fakir ülkelerde çocukları bu şekilde takip etmek
çok zor.
Bu kadar adım adım gidilmesi gereken bir aşılama süreci çok zor. Aşının başarı oranı %40'mış şu anda. Ama 250 binde %40 inanılmaz yüksek bir rakam diyorlar yine kurtarılabilir çocuk açısından. Mesela Afrika ülkelerinde burada güzel bir yorum vardı. Mesela bunu bizim bir üyemiz yazmış. Artık o kadar bir tartışma dönmüş ki aşı karşıtı ve komplo teorisi üretenler tarafında. Adam da demiş ki o İngiliz örneğini falan veren kişi bu arada ben değilim. Mesela onu söyleyeyim. Sıtma paraziti al yuvarlara yerleşerek çoğalır. Bu yüzden orak şekilde al yuvarlara sahip çocuklara bulaşamaz. Yüzlerce yıldır orak hücre anemili çocuklar hayatta kalırken diğer çocuklar sıtmadan ölmüş ve zamanla anemili popülasyonu Afrika'da çok yüksek oranlara ulaşmıştır diyor. Ve diyor yani bu onlarca yıllık bir süreç diyor. Afrika'da şu anda anemi hastası olan birçok çocuk varmış. O da diğer çocukların ölmesi. Zaten anemi hastalığına yakalanmıyorsan sıtmadan ölüyorsun. Anemili popülasyonun yani toplam işte yaşayan nüfus içindeki oranına baktığında en yüksek Afrika'daymış şu anda. Öyle bir durum söz konusu. Bu bilgileri de vereyim dedim sizlere. Aşının geliştirilmiş olması sevindirici. Umarız daha yüksek başarı oranlarına daha kısa yoldan erişirler. Son bir haberim daha var. Bu çok ilgimi çeken bir haber oldu. Türkiye dünyanın plastik atık yuvası olma yolunda ilerliyor deniyor. 2017'de Çin'miş. 2017'ye kadar dünyanın en çok plastik atık alan ülkesi. Şu anda Türkiye 3 kata yakın arttırmış plastik atık ithalatını. Bak plastik atık ithalatı. Niçin yapılır? Garip gelmiyor mu plastik atık ithalatı deyince?
Hiç garip geldi.
Abi plastik atık ithalatı şunun için yapılıyormuş. Plastik atığı alıyormuşuz biz geri dönüştürüyormuşuz. Başka malzemeler üretiyormuşuz. Deniyor ki Türkiye plastik atığını, toplam tükettiği plastik atığın sadece %1'ini falan geri dönüştürebiliyor.
Oha.
Gerisi bir şekilde çöplüklere ya da doğaya karışıyor. Böyle bir sorunumuz var. Gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkeler topluyorlar bir de satıyorlar. Bak adam topluyor.
Geri dönüştüremediğini de satıyor.
Geri dönüştürüyor. Geri dönüştüremediğini de senin benim gibi ülkelere satıyor biz geri dönüştürüyoruz. Yani şimdi bakın ithalat yapabiliyor olmamız plastik atıkta şunu gösteriyor. Biz plastik atık geri dönüştürebilecek kapasitede bir ülkeyiz demek ki.
Evet,
el alemin çöpünü geri dönüştürüyorsak kendi çöpümüzü de geri dönüştürebiliriz. Diyorlar ki işte o kültür oluşmadığı için biz şu anda kendi çöpümüzü harcıyoruz. Başkasının çöpünü satın alıyoruz. Ve çevre örgütleri de uyarıyormuş. Diyorlar ki dikkat edin. Ne Türkiye yapalım? Hızlı bir şekilde çöplüğe dönüyor.
Tamam, ben bireysel olarak bunu ne yapabilirim? Sen şeyi gördün mü, geri dönüşüm noktalarının çöplerindeki vaziyetlerini?
Yok, görmedim.
Yani geri dönüşüm, yani şimdi mesela böyle sokakta yürüyorsunuz, çöp var. Geri dönüşüm şeyi var. Yani böyle büyük oluyor onlarınki. Biraz daha farklı oluyor. Geri dönüştürülebilir şeyleri.
Onu normal atık mı atıyorlar?
Şeyler diye. Abi bir şey söyleyeyim, orası yağmalanıyor. Yani orada herhangi bir şekilde bir şey kalmıyor. Yani orası düzgün değil, anladın mı böyle? Yani savaş çıkmış gibi artık. İlk yapıldığında ben onları hatırlıyorum. İlk geri dönüşüm şeyleri yapıldığında İstanbul'a koyulmaya başladığı zaman böyle hepsi muntazamda, işte dikkat, lütfen buraya şey atmayınız falan böyle. Yani tertemiz. Hani hakikaten atasın geliyor içinde bir şey falan. Şimdi abi bilmiyorum ne oluyorsa içinde. Birileri mi yağmalıyor, şey
acaba
mi oluyor?
Acaba şey mi? Bu plastik çöp toplayan insanlar orayı kırıp
belki de, belki
alıyorlar
de.
Mı bedava hiçbir,
hiçbir
şey görüyorlar?
Hiçbir fikrim yok ama şey değil yani, dağılmış darmadan, hani etrafı darmadan, içi darmadan, normal çöple şey çöp arası bir fark yok. Bir de şey de değil, erişilebilir, ulaşılabilir yerlerde de mesela değil. Ben mesela şey düşündüm sen söyleyince, ben plastik bir şey atıyorum üzerinden diye düşündüm. Yani mesela plastik torba atıyorum, çöp torbası. Onu da plastik dönüştürücüye değil çöpe atıyorum ya. Onun dışında plastik mesela ben uzun zamandır annemlerle beraber kalıyorken annemler şey yapardı. Plastiği atardı. Ben mesela evde şu an fark ettim. Atmıyorum. Ya plastiği ayrı bir yere geri dönüştürmüyorum.
Abi şöyle
yani.
Bir şey olabilir. Yani
ne yapabilirim diye düşündüm.
Teşvik lazım abi. Bizim vatandaşımızın belli bir süre eğitilebilmesi için teşvik lazım.
Şey gel mesela, ben bireysel vatandaş olarak geri dönüşme katkı sağlamayan bir artık hayvan mı dersin ne dersin bilmiyorum.
Ben
öyle
de öyleyim. Benim evimde 3 tane çöp kutusu yok ki. Tek çöp kutusu var. Ya plastiği de kağıdı da. Camı da, normal organik atığı da oraya atıyorum yani.
Eskiden şey vardı, işte tekerlekli sandalye için kapak atmak diye bir şey vardı. Evet. Artık onu da görmüyorum ben.
Abi kapak atma hala devam ediyormuş bu arada. O kapağın esprisi de ne biliyor musun?
Ne?
Okumuşsundur belki. Şimdi bu plastik şişe piyasaya süren firmaların belli bir oranda o şişeleri toplaması gerekiyor. Geri dönüşme sokması gerekiyor. Normalde şişeleri toplaması gerekiyor doğadan. Fakat şişeyi nasıl toplayacaklar? Halkı bilinçlendir, onları topla, geri dönüşüm falan. Bunlar çok yüksek maliyetli şeyler. Bunlar olayı şeye getiriyorlar. O plastik miktarının belli bir oranını
alalım.
Geri getirme yasayı o şekilde hallediyorlar. Ve kapak o plastik şişenin en yoğun plastik kullanılan kısmı abi. Hmm. Sana kapağı bir şekilde toplattırıyor geri tekerlekli sandalyeyle. Ki bu arada tekerlekli sandalyeleri gerçekten veriyorlar. Hani gerçekten bir şeye dönüşüyor. Ama doğaya faydası var mı? Doğaya hiçbir faydası yok. Sonuçta o şişe bir yerlere gidiyor. Hani gerçekten geri dönüşüme katılmıyor. Sadece kapak geri dönüşüme katılıyor abi.
Yani firma aslında kendini kurtarmış oluyor burada.
Bir şekilde firmalar kendini kurtarmış oluyor.
Bu fikri bulan adam alkışlamışlar mıdır acaba?
Bence bayağı bir yükselmiştir. Yani
CEO'ymuş şu an
yurt dışında falan. Tesla'ya şey veriyormuş, akıl veriyormuş. Abi böyle yapalım.
Elon Musk böyle yapma bak. Biz bir kapak olayı bulduk.
Amerika'da böyle bir değiştirelim bu yasayı falan tarzında. Yani şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. Gerçek anlamda nasıl teşvik yapılabilir? Bak sana ne söyleyeyim. Çok güzel teşvikler yapılabilir. Bugün poşete para veriyoruz ya, 25 kuruş. Poşet tüketimi inanılmaz azalmış abi.
Evet.
Yani yarının da altına düşmüş. Gerçekten o tarafta bir karlılık var.
Tahkan suyu kapağı vermeden ağzımıza mı döküyorsun?
Abi bana eşim çok alay ediyor. Ben gidiyorum bazen. Elim kolum dolu geliyorum böyle. Evden poşet almayı unutmuş oluyorum. Diyorum ki iki adımlık yerine alacağım falan. Taşıyorum. Kendimi çevirici hissediyorum. Bir daha bir 25 kuruştan kaçmışım.
Ben tam tersini diyorum. Şeminden işte eşim benim de. Ben böyle poşet çıkarıyor falan. Çok alışveriş yapmışız. Bir tane poşet gelmiş. Kızım diyorum o yetmez. Yok diyor sığdırırım onu ben oraya falan. Ya diyorum şurada yapmışız 100 liralık alışveriş. Ya 100 kuruş. Lira ya. Ya şu 25 kuruşumu vermeyeceğiz ya.
Ben vermiyorum
ya. Ver gitsin ya. Abi eve kadar niye böyle 2000
lira ki? Ne düşündün biliyor musun çünkü? 5 alışverişte fazladan poşet alsam bir ekmek parasını şeye vermiş oluyorum abi. Hesaplıyorum ben bunları. Ben aile geçiniyorum. Senin gibi değilim. Havayla
evet,
yaşantı
yılda
yok benim.
Yılda yaptığı kar aile geçinerek 5 lira poşetten. 5 lira kârdasın abi.
Ya şimdi orada şöyle bir şey yapılabilir. Mesela plastiği evde biriktirdin.
Aha.
Geri dönüşüme vereceksin. Bir şekilde ama bunu yani ayarlamak lazım. Sana plastik çöp torbası verecek abi. Onun belli bir gramajına göre.
Bence bunun dünyada çok örneği vardır ya. İnsanların nasıl geliştiği, nasıl sistemik olduğu. Bana sorarsan en kolayı, ben kendi evim için
düşünüyorum. Ben plastik çöp torbası verildiğinde insanların bunu yapacağını düşündüm. Çünkü plastik çöp torbası şu an pahalı bir şey abi.
Ya öyle tabii, doğru söylüyorsun.
Ucuz değil yani adetine baktığında.
Ya bizde var yani, o pahalı.
Pahalı, gerçekten pahalı. Bizde de var bu arada plastik çöp torbası. Biz zenginiz.
Bizde pahalı.
Bizim plastik diyorsun ki bizde var pahalı. Ulan çöp torbası tabii olacak.
Ya evet işte pahalı.
Ama
yani.
Pahalı gerçekten.
Eskiden çöp torbamız yoktu çünkü. Ağzımıza atıyorduk, oradan tükürerek atıyorduk.
Yok şeyden yapıyorduk. Marketten aldığımız poşetlere koyduk. Şimdi almayınca.
Evet. Ya çöp torbası alıyor
çok
yani.
Çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz çöp torbası şu anda. Eskiden poşet vardı.
Ben abi bilmiyorum hani insanların bence en önemli konusu mesela o bilincin bize aşılanması. Biz de mesela senle ben de demek ki bunu böyle bir içimize dolmamış ki biz çöp atmayı yeterli görüyoruz.
Abi
yani.
En tehlikelisi ne biliyor musun? Pil.
Pil kullanmıyorum ben ama. Ya pillik bir işim yok benim evde.
Pil geri dönüşümü abi.
Evet, en kritik şey.
En kritik şey, net söyleyeyim size. Ve kaçımızın evinde pil toplama kutusu var? Bizim şirkette var ama yoğun şekilde var, kullanıyoruz.
Benim de anam babamın evinde var. Bizimkiler hep çok dikkat etmiş öyle şeyler.
Mesela bak, ben şeyi görmüyorum.
Bana hep onlardan kalmış.
Çok garip. Mesela benim bulunduğum bölgede yakınımda pil atabileceğim bir kutu yok içine.
Ben hatırlıyorum. Ben işte ailemle yaşarken ben şu an pillik bir şeyimiz yok bizim. Yani ben hiçbir şey kullanmıyorum pille de. Bir televizyon kumandası var. Onu en son 5 yıl önce falan değiştirdim galiba. Onun için eve pil aldığım zamanı hatırlamıyorum. Ama şey hatırlıyorum. Annem babam mesela işte şey yapardı. Pillerinizi buraya atıp falan derdi. Sonra bir yere gideceğimiz zaman işte güzergah biraz sapıp mesela pili atardık. Hani bir yere böyle öyle bir lokasyon
çünkü
vardı galiba.
Pil en zararlı şey abi.
Evet, onu öyle atmak gerekiyormuş. Normal çöplerin yanına atmamak gerekiyormuş.
Evet, öyle bir durum söz konusu. İşte geri dönüşüm çok önemli gerçekten. Biz çünkü İnanılmaz kirletiyoruz şu anda ülkemizi. İnanılmaz ama. Öyle böyle değil. Bugün Belgrad ormanlarına git abi. Cam kırığından plastikten geçilmiyor.
Çok üzücü oluyor.
Her yerde mangal külleri var. Mangal yapmak yasak bu arada ormanda. Öyle bir. İnanılmaz yani. Çılgın.
Bize abi mangal yapmanın yasak olduğu bir yer daha yapılmadı. Abi, daha yapılmadı yani.
Çok net söyleyeyim. Sahil şeridi yapıldı biliyorsunuz. Bostancı'dan Pendik'e kadar. Hatta Tuzlu'ya kadar gidiyor herhalde o sahil şeridi. İspark'ın bulunduğu kısımda Bostancı ile Maltepe arasında şey yasak.
Mangal
yasak. Bir iki şahıs zamanında denedi ilk mangal yasağı geldiğinde. Orada denetim çok iyi yapıldığı için şu anda mangal yok kokusu hakikaten. Yok.
Ama Maltepe ile Kartal'ın...
Ceviz diye bir geçiyorsun. Dumandan boğuluyorsun yemin ederim. Öyle. Bisiklete falan binmen orada piknik yapman imkansız. Kömür ateşin soluya millet.
Yani Mordor'a gelmiş oluyorsun.
Abi niye ben anlamadım o mantaliteyi çözemedim. Kömür soluyorsun ya çoluk çocuk. Yani
mangal,
ve
ayrı bir şey abi mangal.
Mangal abi sevdası. Yapıyor.
Bir de şöyle bir şey. Bizde hep olay şu zaten. O kesim için hep şöyle söylenir. Yani orada mangal yapar ama hani dar gelirli ailelerin belki de işte bir kaçamak noktası olarak görülüyor orası anladın mı? Hani şimdi adam ailesini alıp bir yere gidemediği için hafta sonu var mesela. Hani
dışarıda yemek
iniyor,
yemek gibi. Dışarıda yemek gibi. Et yiyor.
Et yiyor anladın mı? Adam özel bir an yapıyor ve onun için bir mekan parası vermiyor. Bir şey parası vermiyor deniliyor. Öyle mi bilmiyorum bak.
Abi
deniliyor.
Ben ne gördüm biliyor musun? Dubai'de adamlar plajda yine mangal yapma duygunu tatmin edebilmen için bak plajda özel büyük bir alanı mangal noktası yapmışlar. Mangalını koyabileceğin bacalı noktalar oluşturmuşlar abi. Devasa bir alan. Diyor ki buranın dışında mangal yapamazsın. Etini pişir,
ama
çek git ye.
Dubai
bak.
Dubai bak dediğin yer dünyanın sayılı şehirlerinden yalnız.
Lüks gerçekten.
Dubai hayvan gibi lüks bir yer.
Harbiden öyle. Yani bize de yapılabilir aslında yani. Adama mangal noktası yap. Yani mesela... Neyse abi. Boşver. Devasa alan yapıyor, park koymuyor adam. Arabalar üst üste şey yapıyoruz.
Bak, ne yaparsan yap çok kalabalığız. Ya oraları ben hatırlıyorum ya. Ya arabayla gidiyorsunuz abi böyle. Ben havalimanına gidip gelirken de o sahilden gidip geldiğim için çok kullandım orayı zamanında. Hani böyle gidiyorsun mesela böyle.
Duman bulutu abi.
Öyle gökyüzü, masmavilik falan gibi bir anda kararmaya başlıyor ama böyle duman bulutu. Çünkü çok kalabalık. Yani öyle şey değil. Mangal alanı yapıp falan. Yok, bilet birbirine bıçaklar o mangal alanı için. Öyle söyleyeyim sana.
Olabilir
yani.
Belki.
Ya sabah var ya nasıl ya oraya araba sığmıyor yani. Yolun üzerine çıkıyorlar arabalar falan filan. Hani
ama işte zaten o araba mangal... çıkma olayını da çözemedim. Sen devasa sahil şeridini yapıyorsun. Şeyi planlayamıyor adam.
Buraya nasıl gelecek?
Buraya kaç aile gelecek? Tamam eyvallah. Buna göre araba koymam lazım. Sonradan belli alanları tekrar bozdular. Otopark yaptılar.
Evet.
Ulan nasıl bir planlamamış? Sen bu şehirde yaşamıyor mu mühendis? Nereden getirdiler seni? İthal mi geldin? Adam otopark koymamış da kocaman alana.
Abi şöyle bir şey düşünün. Bir de şey değil bu. Yani yaşamın olduğu yer değil.
Aynen.
Yani İstanbul'da oturmayanlar için söyleyeyim yani. Şöyle düşünün abi. Yani bayağı şehirden uzak. Ya yani şehirden uzak olan şehrin merkezinde olmayan bir sahil şeridimiz
doğdurma
var.
Doğdurma alan bir de yani. Sonradan
evet,
yapılmış
sonra
bir alan.
Yani oraya gidebilenler ya sahilde villaya yaşayanlar ya da böyle çok yakında yaşayanlar.
Araba kullanman şart kısacası
evet,
yani.
Evet şart yani. Ulaşım da şey değil ya kolay. Yani oradan yukarıdan sahil aşağı abi, inemiyorsun tabii. Sahile. Yani 3-4 vesait yapman lazım belki de bazı
birçok
bir
noktada
için.
Öyle.
Fakat ne hikmetse senin de dediğin gibi abi yok park yeri yok yani.
Yok.
Olan da 10 tane araba park edebiliyor.
Ha, öyle çok dar yapmışlar yani.
Bir işte o şeyde Küçükyalı taraflarında çok hayvan gibi büyük ispark var ama oranın da sahili güzel değil. Yani kocaman bir otopark var orada da ya. Park edecek bir yer yok.
Yani
çok
şey yapabilir ya. Yani katlı yapabilir belli bir bölgeyi. Tamam.
Yok, hakikaten ama
görüntüyü
senin dediğin
çirkinleştirirsin
gibi,
ama.
Aklına gelmemiş gibi insanı ya. Hani,
yok yapmamış abi.
Ne güzel sahil şeridimiz oldu demiş sanki mühendis böyle ama ana nasıl gelecekler lan sonradan dermiş
kocaman
gibi.
Sahil şeridinde bazı eksiklikler var. Tuvalet çok sınırlı evet. Az sayıda ve küçükler tuvaletler yani oradaki birik topluluğa yetmez
mobil
ki.
Tuvaletler
evet,
zaten.
Yani tuvalet çok doğal bir ihtiyaç bunu düşünmemek imkansız. İkincisi abi belediye işletiyor büfeleri
belki.
Eyvallah belediye işletsin. Ulan 2-3 noktada mı sadece büfe olur? Yani kocaman alan arkadaş devasa bir bölgeden bahsediyorum. Yapsana sen yakın bir sürü büfe.
Ona karşıyım. Doğallığı öldürüyor. O zaman da her yer çay bahçesi
yok,
oluyor.
Yok küçük büfe abi. Suyunu muyunu alamıyorsun.
Ha, öyle bir ulaşmışsın.
Yani ben sonuçta pikniğe gelmedim. Yürüyüş yapacağım. Susadım.
Al o zaman suyunu kardeşim. Su işte. O kadar önemli bir şey değil. Buraya ben ona yani katılmıyorum abi. Çünkü o ben yıllarca gittim sahile. Çok gittim yani. Her hafta sonra gittim. Birkaç tane nokta var. O noktaları bellettikten sonra alışveriş yapıp yürüyebiliyorsun ya. O kadar da ölü gel değil bence oralar yani o konuda. Ama otoparka katılıyorum. Bence bir numaralı sıkıntı otopark. Tabii bu istekle alakalı bir şey. Herkesin farklı
ben
bir isteği var.
Ben büfe de istiyorum. Lüks sahil lokantaları da istiyorum. Abi?
Gördüğün gibi herkesin cevap veremiyor. Ben istemiyorum. Çünkü lüks sahil lokantaları bir kere ağzına ediyor yani mekanı. Orada yeşillik abi gidiyor, deniz şey gidiyor. Resmen
belli bir kesimde
şey
olması lazım ya.
Var ama belli bir kesimde abi. Lokanta olan yerler yok. Var. Var var lokanta.
Yok sahilde yok abi.
Ya ben yediğimi hatırlıyorum sahilde ya. Var. Sen kaçırmışsın ya. Var. Ben biliyorum.
Lokanta yok abi. Belediyenin işlettiği bir iki nokta var.
Bir de belediyenin işlettiği yerlerin yanında 2-3 tane daha lokasyon var. Ben sana söylerim nerede olduğunu. Var.
Tamam,
ben hatırlıyorum. Eyvallah.
Tamam. İsim vermek istemiyorum adım kadarıyla.
İsmini hatırlamıyorum ki. Eşimle beraber oturup kahvaltı yaptık. Oradan
yeni yapılan dolgu da yok abi. Eskisinde var. Eskiden vardı onlar. Sahil yakındı. Şimdi sahilden alakaları kalmadı.
Var ya sahile yakın ya. Sahil tamam, dibinde neyse yani. Kavga ediyormuşuz.
Tuzla'da var ya. Var. Tuzla'da var ha. Tuzla Pendik şeridinde var. Orada iskelelere yapmışlar. Yine belediye işletiyor ama çok güzel. Tuzla yani denizin belediyesi kenarında şey tadını çıkartabiliyorsun, çay içme keyfini falan. Abi lazım. İnsanlar öyle yerler de lazım. Yani denizin kenarında bir çay içmek istiyorsun abi.
Var ama öyle yerler.
Yok abi.
Gel modaya götüreyim seni. Var abi Beltur modada da.
Tamam moda var abi. Modadan
da
bahsediyorum.
Şeyde. Şeyde de var. Maltepe taraflarında da giderken de var çay içebileceğin
abi
yerler.
Abi yok. Bostancı şey arasında öyle çok sahile yakın yerler
tamam,
yok.
Biz bunun kavgasını sonra veririz.
Neyse program bitti bu arada, anlamışsınızdır herhalde.
Bu sonraki bölümde konuşmaya başladık.
Görüşmek üzere, hoşçakalın. Biz bunu devam ettireceğiz
ya,
yoksa.
Ya var var.
Var SD kart bitiyor. Hoşçakalın.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.